Gülün Adı Umberto Eco 54. Ayrım 6. Gün Sabah Atso, gazap gününü dinlerken bir düş görüyor ya da dilerseniz bir görüntü diyelim. William Nikola'yı selamlayıp yazı salonuna çıktı. Bense hazineyi yeterince görmüştüm. Bu nedenle kiliseye gidip Malachi'nin ruhu için dua etmeye karar verdim. Beni korkutan o adamı hiç sevmemiştim. Uzun zamandır bütün cinayetleri onun işlediğine inandığımı saklamıyorum. Şimdi onun belki de zavallının biri olduğunu anlamıştım. Doyurulmamış tutkular altında ezilen, demir vazolar arasında bir toprak vazo. Şaşkın olduğu için ters, söyleyecek bir şeyi olmadığının bilincine vardığı için suskun ve çekimser. Ona karşı bir acıma duydum. Onun doğaüstü yazgısı için dua etmenin suçluluk duygularımı yatıştırabileceğini düşündüm. Kilise şimdi ölgün ve kurşun rengi bir ışıkla aydınlatılmış, zavallı adamın ölüsünün ağırlığı altında, ölü duasını okuyan rahiplerin tek düze mırıltısıyla doluydu. Melk Manastırı'nda birkaç kez bir rahip kardeşin öte dünyaya göçüşüne tanık olmuştum. Mutlu diyebileceğim bir olay değildi ama bana gene de yatıştırıcı, dinginliğin ve büyük bir haklılık duygusunun yönettiği bir durum gibi görünmüştü. Rahipler sırayla ölmekte olan adamın hücresine girip güzel sözlerle onu avutuyorlar, her biri yüreğinin derinliklerinde ölmekte olan adamın şanslı olduğunu, çok geçmeden bitimsiz bir mutluluk içinde melekler korosuna katılacağını düşünüyordu. Bu dinginliğin birazı o dindarca öykünmenin kokusu ölmekte olan adama iletildi. Sonunda dinginlik içinde öldü. Son birkaç gün içinde meydana gelen ölümler ne kadar farklıydı. Sonunda Finis Afrika'nın şeytansı akreplerinin kurbanlarından birinin nasıl öldüğünü yakından görmüştüm. Kuşkusuz Venantius ve Beringer'da böyle ölmüşlerdi. Yüzleri Malachi'nin yüzü gibi çoktan küçülmüş, suyun içinde erince kavuşmayı umarak. Kilisenin arka kısmında soğukla savaşabilmek için kıvrılıp oturdum. Biraz ısınınca dua eden kardeşlerin korosuna katılmak için dudaklarımı oynattım. Dudaklarımın ne söylediğini neredeyse bilincine varmaksızın onları izledim. Bir yandan da başım düşüyor, gözlerim kapanıyordu. Uzun dakikalar geçti. Sanırım en az 3-4 kez uyuyup uyandım. Sonra koro, "Diz irae"yi söylemeye başladı. İlahi tıpkı bir uyuşturucu gibi etkiledi beni. Tam anlamıyla uyuyakaldım. Ya da belki uykudan çok, hala anasının karnındaki bir döl gibi ikiye katlanmış, bitkin, tedirgin bir sayıklamaya daldım. Ve ruhun o sisi içinde kendimi sanki bu dünyadan olmayan bir diyarda buldum. Bir görüntü gördüm ya da bir düş. Dar bir merdivenden alçak bir geçide iniyormuşum, hazine mahzenine giriyormuşum gibi. Ama biraz daha aşağı inince kendimi daha geniş bir mahzende buldum. Burası Aydefikum'un mutfağıydı. Mutfak olduğuna kuşku yoktu ama içeride yalnız fırın tencere telaşı değil, körük ve çekiç telaşı da vardı. Sanki Nikola'nın demircileri orada toplanmışlardı. Sobaların ve kazanların şavkında her şey kıpkırmızı parlıyordu. Kaynayan tencerelerden buhar çıkıyor, içlerindeki sıvıların yüzeyinde koca koca kabarcıklar beliriyor, sonra bu kabarcıklar ansızın boğuk, yinelenen bir sesle patlıyorlardı. Aşçılar şişleri havaya kaldırıyor, yamakların hepsi bir olup akkor haline gelmiş demirlere dizilmiş tavukları ve öteki av hayvanlarını yakalamak için sıçrıyorlardı. Ama demirciler çekişlerini öyle hızlı vuruyorlardı ki insan sağır oluyor, örslerden yükselen kıvılcım bulutları iki fırının püskürttüğü kıvılcımlara karışıyordu. Cehennemde miydim yoksa Salvatore'nin düşleyebileceği gibi her yanımdan salçaların sızdığı, sosislerin nabız gibi attığı bir cennette miydim anlayamıyordum. Ama nerede olduğumu kendi kendime soracak vakit yoktu. Çünkü kaynaşan bu ufacık tefecik adamlar, tencere biçiminde koca kafalı cüceler sürüsü beni hızla savurarak yemekhanenin eşiğine doğru itip içeri girmeye zorladılar. Salon şölen için donatılmıştı. Duvarlara kocaman duvar örtüleri ve bayraklar asılmıştı. Ama bunları süsleyen resimler genellikle imanlıların acıma duygusuna seslenen ya da kralların ününü kutlayan resimler değildi. Tersine Adelmo'nun kenar süslerinden esinlenmiş gibi görünüyorlardı ve bu süslerdeki resimlerin korkutucu olmaktan çok gülünç kopyalarıydı. Bolluk ağacının çevresinde oynayıp sıçrayan tavşanlar, aşçı psikoposlar gibi Giyinmiş maymunların tuttuğu tavanın içine kendiliğinden atlayan balıklarla dolu ırmaklar, emziklerinden buharlar salan çaydanlıkların çevresinde dans eden şiş göbekli canavarlar. Masanın ortasında erguvan renginde işlemeli kocaman giysisiyle tören kılığına bürünmüş başrahip oturuyordu. Yanında Jorge kocaman bir kupadan şarap içiyor, kilerci ise Bernardo Cui gibi giyinmiş, akrep biçiminde bir kitaptan, erdemli bir tavırla ermişlerin yaşamlarını ve İncil'den bölümler okuyordu. Ama bunlar İsa'nın havarileriyle şakalaşarak, ona kendisinin bir taş olduğunu ve kilisesini utanmasızca yerde yuvarlanan bu taşın üstünde kuracağını anımsattığını anlatan öyküler ya da Tanrı'nın Kudüs'ün kıçını açmak istediğini söyleyerek İncil'i yorumlayan Aziz Ceroloma'nın öyküsüydü. Kilercinin her cümlesinde Jorge gülerek yumruğunu masanın üstüne vuruyor, "Bundan sonraki başrahip sen olacaksın, Tanrı hakkı için," diye bağırıyordu. Aynen böyle söylüyordu. "Tanrı beni bağışlasın." Başrahibin neşeli bir işareti üzerine bakireler alayı içeri girdi. Zengin giysili ışıl ışıl bir kadınlar alayı. İşlerinde annemi tanır gibi oldum. Sonra yanıldığımı anladım. Çünkü bu kuşkusuz, savaş düzeninde bir ordu gibi korkunç olan kızdı. Yalnız başında iki sıra beyaz inciden bir taç vardı. Yüzünün iki yanından iki inci çağlayanı dökülüyor, boynundaki iki sıra inciye karışıyordu. Her inciye erik büyüklüğünde bir elmas asılıydı. Bundan başka kulaklarının her birinden bir dizi mavi inci sarkıyor, bu iki dizi onu boğacakmış gibi sımsıkı birleşiyordu. Pelerini mor renkliydi. Elinde elmas kakmalı altın bir kupa vardı. İçinde Severinus'un çalınan öldürücü merheminin bulunduğunu nasılsa biliyormuşum. Tan gibi güzel olan bu kadını öteki dişi karaltılar izliyordu. İçlerinden biri üstüne kır çiçekleri işlenmiş, çift katlı bir altın şalla süslenmiş, koyu renkli bir giysi üstüne beyaz işlemeli bir pelerine bürünmüştü. İkincisi, üstüne yeşil yapraklar ve kahverengi bir labirent biçiminde dokunmuş, iki büyük dörtgen serpiştirilmiş soluk pembe bir giysi üstüne sarı şam kumaşından bir pelerin almıştı. Üçüncüsünün küçük kırmızı hayvancıklarla dokunmuş zümrüt yeşili bir giysisi, kırmızı bir pelerini, elinde de işlemeli beyaz bir şal vardı. Ötekilerin giysilerine dikkat etmedim. Çünkü şimdi Bakire Meryem'e benzeyen kıza eşlik eden bu kadınların kim olduklarını anlamaya çalışıyordum. Sonra sanki her birinin elinde bir süslü şerit varmış ya da ağzından bir süslü şerit çıkıyormuş gibi onların Ruth, Sara, Susanna ve İncil'deki öteki kadınlar olduklarını anladım. Tam o sırada başrahip bağırdı. "İçeri girin orospu çocukları." Ve yemekhaneye sert görünüşlü ve görkemli giysiler içinde çok iyi tanıdığım bir dizi kutsal kişi doldu. Grubun tam ortasında bir tahta oturmuş biri vardı. Efendimizdi bu. Ama aynı zamanda Adem'di. Mor bir pelerine bürünmüş, pelerini omuzlarına tutturmak için yakut ve incilerden yapılmış, kırmızı beyaz kocaman bir bant, başında genç kızlarınkine benzer bir taç, elinde ağzına dek domuz kanıyla dolu büyük bir kupa, kimileri yeşil, kimileri kırmızı giymiş, üstünde İsa'nın adının harflerinden oluşan bir desenin seçildiği, soluk zümrüt rengi birer kalkanları olan Fransa kralının bir okçular ordusuyla birlikte, şimdi sözünü edeceğim, hepsi de bildik çok kutsal başka kişiler çevresini sarmışlardı. Ordunun başı başrahibe saygılarını sunmaya gitti. Ona kupayı uzattı. Sonra oturdular. Karşı karşıya duran ordular böylece dağıldıktan sonra başrahip Süleyman'ın bir buyruğuyla sofralar kuruldu. Yakup ve Andrea bir balya saman getirdiler. Adem ortaya oturdu. Havva bir yaprağın üzerine uzandı. Kabil bir pulluğu sürüyerek içeri girdi. Habil, Brunellus'u sağmak için elinde bir kovayla geldi. Nuh gemisinin küreklerini çekerek görkemli bir biçimde içeri girdi. İbrahim bir ağacın altına oturdu. İshak kilisenin altın sunağının üstüne yattı. Musa bir taşın üstüne bağdaş kurdu. Daniel, Malachi'nin kollarında bir katafalkın üstünde belirdi. Tobias bir yatağa uzandı. Yusuf kendini bir künkün üstüne attı. Benjamin bir çuvalın üstüne uzandı. Başkaları da vardı ama bu sırada görüntü bulandı. Davut bir tümseyin üstünde ayakta duruyordu. Yuhanna yerde, Firavun çölde. Doğal, dedim kendi kendime, ama niçin? Lazarus masanın üstünde, İsa kuyunun ağzında, Zekeriya bir ağacın dalında, Matta bir iskemlenin üstünde, Rab anızların üstünde, Rut samanlar üstünde, Tekla pencere pervazında. Dışarıdan Adelmo'nun solgun yüzü belirdi. Aşağıya, uçurumun dibine düşebileceğini söyleyip uyardı onu. Susanna bahçede, Yahuda mezarlar arasında, Petrus tahta, Yakup bir ağın üstünde, İlyas bir eğer üstünde, Raşel bir çıkın üstünde duruyorlardı. Havari Paulus ise kılıcını yere bırakmış, Esav'ın homurdanmasını dinliyordu. O sırada Eyüp bir gübre yığını üstünde inliyordu. Rebeka bir giysiyle, Judith bir battaniyeyle, Hagar bir kefenle onun yardımına koştu. Birkaç çömez buram buram tüten kocaman bir kazan taşıyorlardı. Kazanın içinden Salva Mekli Venantius çıktı. Tepeden tırnağa kıpkırmızı domuz kanı pudingi dağıtmaya başladı. Yemekhane gittikçe kalabalıklaşıyordu. Herkes tıka basa yiyordu. Yunus masaya bal kabakları getirdi. İşaya sebze, Ezekiel böğürtlen, Zekeriya firavun incirleri, Adem limon, Daniel acı bakla, firavun karabiber, Kabil yaban enginarı, Havva incir, Raşel elma, Ananias elmas büyüklüğünde erikler, Lea soğan, Aron zeytin, Yusuf bir yumurta, Nuh üzüm, Simon şeftali çekirdekleri getirdiler. O sırada İsa, Dies irae söylüyor, neşeyle tüm yiyeceklerin üstüne Fransa kralının okçularından birinin mızrağından aldığı, küçük bir süngerden sıktığı sirkeyi döküyordu. Oğullarım, koyunlarım benim, dedi o sırada başrahip, daha şimdiden esrik. Böyle dilenciler gibi giyinmiş yemek yiyemezsiniz. Gelin, gelin. Böyle diyerek dördün birincisine ve yedincisine vuruyor, aynanın derinliklerinden çarpıtılmış hortlaklar gibi dışarı uğruyorlardı. Ayna paramparça oluyor, taşlarla işlenmiş pis, yırtık pırtık giysiler yere, labirentin dört bir yanına saçılıyorlardı. Zekeriya yerden beyaz bir giysi aldı. İbrahim kestane rengi, Lut limon sarısı, Yunus mavimsi, Tekla kırmızımsı, Daniel bir aslan postu, Adem ten rengi, Yahuda gümüş paralı, Rab ateş kırmızısı, Havva iyilik ve kötülük ağacının renginde, kimi kırmızımsı, kimi saz rengi, kimi yaban enginarı, kimi deniz yeşili, kimi ağaç kabuğu, kimi mor ya da kurşuni, sümbül, ateş, kükürt sarısı bir giysi aldı. İsa da ak güvercin rengi bir giysiye bürünüp bir tavus kuşu gibi salınıyor, Yahuda'yı kutsal sevinçle şakalaşmayı bilmediği için kınıyordu. Tam o sırada okuma camlarını çıkardı. Yanan bir çalıyı tutuşturdu. Odunu Sara taşımış, Jefte toplamış, İshak yükü indirmiş, Yusuf kesmişti. Yakup kuyuyu kazarken Daniel gölün kıyısında oturmuş, hizmetçiler su, Nuh şarap, Hagar bir şarap tulumu, İbrahim bir dana getirmişti. Rab danayı bir direğe bağladı. O sırada İsa bir ip uzattı. İlyas dananın ayaklarını bağladı. Sonra Abşalom onu saçlarından astı. Petrus kılıcını çekti. Kabil öldürdü. Herodes kanını döktü. Şem iç organlarını ve dışkısını attı. Yakup yağ koydu. Molesse'den toz. Antonchus onu ateşin üstüne koydu. Rebeka pişirdi. Havva önce tadına baktı ve hastalandı. Ama Adem boş vermesini söylüyor, kokulu otlar eklemeyi öneren Sevenurus'un omzuna vuruyordu. Sonra İsa ekmeği böldü ve balık dağıttı. Yakup bağırıyordu. Çünkü Esav mercimeklerin hepsini yemişti. İshak kızarmış bir oğlağı gövdeye indiriyor, Yunus haşlanmış bir balinayı yutuyordu. İsa da 40 gün 40 gece oruç tuttu. Bu arada herkes içeri dışarı girip çıkıyor, her renk ve biçimde lezzetli av hayvanları getiriyorlardı. En büyük lokmayı hep Benjamin alıyordu. Maria en iyi parçayı alıyor, Marta ise hep bulaşıkları yıkamak zorunda kaldığı için yakınıyordu. Sonra bu arada büyüyüp kocaman olan koyunu parçaladılar. Başını Yuhanna, beynini Abşalom, dilini Aron, çenesini Samson, kulağını Petrus, kellesini Holofernes, budunu Lea, boynunu Saul, karnını Yunus, öt kesesini Tobias, kaburgasını Havva, göğsünü Meryem, döl yatağını Elizabeth, kuyruğunu da Ezekiel aldı. Bütün bunlar olurken İsa bir eşeği gövdeye indiriyordu. Aziz Francesco bir kurdu, Habil bir kuzuyu, Havva bir müreni, Batista bir çekirgeyi, Firavun bir ahtapotu. Bu doğal dedim kendi kendime ama niçin? Davut ise kuduz böceği yiyor. Esmer ama güzel kızın üstüne atlıyordu. O sırada Samson bir aslanın kıçını ısırıyor. Tekla bağıra bağıra kaçıyor. Kıllı bir kara örümcek onu kovalıyordu. Şimdi hepsi de sarhoş olmuşlardı. Bazıları şaraba basıp kayıyor, bazıları fıçılara düşüyor, yalnızca iki değnek gibi çaprazlanmış bacakları dışarıda kalıyordu. İsa tüm parmakları kara, kitap sayfaları dağıtıyor, bir yandan da alın, yiyin diyordu. Bunlar Simopios'un bilmeceleri. İşlerinden biri Tanrı'nın oğlu, kurtarıcınızla ilgili. Adem sırt üstü yatmış şarap yudumluyor, kaburgasından şarap akıyordu. Nuh uykusunda Ham'ı lanetliyor, Holofernes gönlü rahat horluyordu. Yunus derin uykudaydı. Petrus horozlar ötene dek nöbet tuttu. İsa sıçrayarak uyandı. Bernardo Cui ve Poggettolo Bertrando'nun kızı yakmayı kurduklarını işitti. Sıçrayarak ayağa kalktı. Baba ne olur al bu kadehi elimden diye bağırdı. Kimileri içkiyi yerlere döküyor, kimileri iyi içiyor, kimileri gülmekten ölüyor, kimileri ölürken gülüyor, kimilerinin ellerinde şişeler, kimileri başkalarının kadehinden içiyor. Susanna pis bir öküz yüreği karşılığında güzel ak bedenini hiçbir zaman kilerciye ya da Salvatore'ye vermeyeceğini bağıra bağıra söylüyordu. Pilatus işkence çeken bir ruh gibi yemekhanede dolaşıyor, ellerini yıkamak için su istiyordu. Fra Dolcino tüylü şapkasıyla su getiriyor, sonra kıkır kıkır gülerek giysisini açıp kandan kıpkırmızı edep yerini gösteriyordu. O sırada Kabil ona sataşıyor, Trentolu güzel Margarita'yı kucaklıyordu. Dolcino ağlamaya başlıyor, sonra Melek Papa diyerek başını Bernardo Cui'nin omzuna dayıyordu. Ubertino bir yaşam ağacıyla Cesenalı Michel'de altın bir keseyle avutuyorlardı onu. Meryem'le Maria Magdalena yaralarına merhem sürüyorlar, Adem dalından yeni kopmuş bir elmayı ısırsın diye kandırıyordu onu. Sonra Aide Fecum'un tonozları açıldı. Gökten tek bir insanın yönettiği, uçan bir makinenin üstünde Roger Bacon indi. Sonra Davut sitar çaldı. Yedi peçeli Salome dans etti. Her peçeyi atışında yedi borazandan birini çalıp yedi mühürden birini gösteriyordu. Sonra yalnızca güneşe bürünmüş kaldı. Herkes böyle neşeli bir manastırın görülmediğini söylüyordu. Berenger herkesin giysisini kaldırıyor, erkek kadın hepsinin kıçını öpüyordu. Sonra bir dans başladı. İsa öğretmen kılığında, Yohanna muhafız askeri, Petrus gladyatör, Nemrut avcı, Yahuda muhbir, Adem bahçıvan, Havva dokumacı, Kabil hırsız, Habil çoban, Yakup haberci, Zekeriya papaz, Davut kral, Yubal sitarcı, Yakup balıkçı, Antiochus aşçı, Rebeka sucu, Molesadon soytarı, Marta hizmetçi, Herodes zırdeli, Tobias hekim, Yusuf oduncu, Nuh sarhoş, İshak köylü, Eyüp üzgün adam, Daniel yargıç, Tamar orospu, Meryem ise ev sahibesi kılığına girmiş, hizmetçilere şarap getirmeleri için buyruklar yağdırıyordu. Çünkü oğlu olacak o çılgın, suyu şaraba dönüştürmek istemiyordu. 54. ayrımın sonu, sayfa 602, devamı 55. ayrımda.